Ayrım 42.
Bu sözü Helen ona sokuluncaya kadar yineledi durdu. Helen, Natasha ile birlikte gene salona geçti. Supeye kalmadan gitti Rostovlar. Natasha eve döndükten sonra bütün gece uyuyamadı. Bir türlü çözemediği bir soru ona acı veriyordu. Kimi seviyordu acaba? Anatoly mü yoksa Prens Andrei mi? Kesin ki Prens Andrei'yi seviyordu. Onu ne kadar çok sevdiğini iyice anımsıyordu. Ama Anatole karşı da sevgisi vardı. Bundan da hiç kuşkusu yoktu. Başka türlü olsaydı bunlar olabilir miydi hiç diye düşünüyordu. Madem bütün olanlardan sonra ona hoşça kal derken gülümseyişine ben de gülümseyerek karşılık verdim. Madem durumun o dereceye gelmesine göz yumdum, demek ki onu ilk anda sevmeye başladım. Madem seviyorum, o halde o iyi, kibar, çok yakışıklı, kusursuz bir insan demektir. Onu sevmemek olanaksız bir şey. Hem onu hem de öbürünü sevdiğime göre ne yapacağım şimdi ben? Kendi kendine bunları soruyor ve bu korkunç sorulara bir karşılık bulamıyordu. 14. Her zamanki uğraşlar konuşmalarla başlamıştı sabah. Herkes kalkmış, bir şeyler yapıyor, konuşuyordu. Terzi kızlar gene gelmişlerdi. Maria Dmitrievna da odasından çıkmıştı. Herkes çaya çağrıldı. Natasha gözlerini iri iri açarak kendisine çevrilen her bakışı karşılamak istiyormuş gibi, huzursuzluk içinde başını çevirip herkese bakıyor, hiçbir şey olmamış gibi görünmeye çalışıyordu. Kahvaltıdan sonra Maria Dmitrievna, günün o saati ona göre en iyi zamandı, koltuğuna kurularak Natasha ile yaşlı kontu yanına çağırdı. Dostlarım, şimdi her şeyi enine boyuna düşündüm, size öğüdüm şudur diye söze başladı. Biliyorsunuz ki dün Prens Nikola'yı görmeye gittim. Elbet ne düşünüyorsam ona hepsini söyledim. Bağırıp çağırmaya başladı. Ama hiçbir sözün altında kalmam. Açtım ağzımı, yumdum gözümü. Yaşlı kont, peki ne diyor diye sordu. Maria Dmitrievna, o mu ne diyor? Bu nam biri dedi. Sözünü bile ettirmiyor. Hem artık bu konuda konuşmak gereksiz. Zaten kızcağızı kederden bezdirdik. Şimdi benim size öğüdüm işlerinizi bitirip Obradnoye'ye dönmeniz ve orada da beklemenizdir. Natasha, aa olmaz diye bağırdı. Maria Dmitrievna, olmaz deme, gitmelisiniz dedi. Gidip orada beklemelisiniz. Bu iş kavgasız olmayacak. Nişanlım buraya gelince babasıyla baş başa her şeyi konuşur, sonra size gelir. Ilya Andreyich bu önerinin ne kadar yerinde olduğunu hemen anlayarak kabul etti. Eğer yaşlı prens yumuşarsa sonradan onu görmek için Moskova'ya ya da Lizigori'ye gitmek daha iyi olacaktı. Yok eğer yumuşamazsa o zaman ona karşı gelerek nikahı kıymak ancak Obradnoye'de olabilirdi. Yaşlı kont, elbet en doğrusu bu dedi. Zaten ona gittiğime, kızımı götürdüğüme pişmanım. Maria Dmitrievna çantasında bir şeyler arayarak, yok canım, niçin pişman olacakmışsın? Madem buradaydınız ona saygı göstermemek doğru olmazdı. Ama madem istemiyor kendi bilir dedi. Zaten çeyiz de hazır. Daha ne bekleyeceksiniz? Bitmemiş olanları da ben size gönderirim. Gerçi sizden ayrılmak beni üzüyor ama iyisi mi, Tanrı selamet versin, güle güle gidin. Çantasının içinde aradığını bulmuştu. Natasha'ya uzattı. Prenses Maria'dan bir mektuptu bu. Sana mektup yazmış. Ne kadar üzülüyor zavallıcık. Seni sevmediğini sanacaksın diye korkuyor. Natasha, elbet sevmiyor ya dedi. Maria Dmitrievna, saçmalama diye bağırdı. Natasha mektubu alıp yüreklilikle, kimse beni kandıramaz, onun beni sevmediğini biliyorum dedi. Ve yüzünde soğuk, öfkeli bir hava belirdi. Yüzündeki bu öfkeyi görünce ona daha dikkatli bakarak kaşlarını çattı Maria Dmitrievna. Sen öyle karşılık vermesene kuzum dedi. Ben ne söylüyorsam doğrudur. O mektuba karşılık yaz. Natasha sesini çıkarmadı. Prenses Maria'nın mektubunu okumak için odasına gitti. Prenses Maria aralarında çıkan anlaşmazlıktan ötürü derin bir acı içinde olduğunu yazıyordu. Babasının duyguları ne olursa olsun, ağabeyi Prens Andrei onu kendisine eş olarak seçtiğinden Natasha'yı sevmemesinin söz konusu olmadığını belirtiyor, buna inanması için yalvarıyor, ağabeyinin mutluluğu uğruna her türlü özveriye hazır olduğunu anlatıyordu. Öyle olmakla birlikte babamın size karşı kötü duygular beslediğini sanmayın diye yazıyordu. O bağışlanması gereken hasta, yaşlı bir insandır. Ama iyi yürekli, yüksek ruhludur ve inanın oğlunu mutlu eden kadını sevecektir. Prenses Maria mektubun daha sonraki kısmında Natasha'dan onunla gene görüşebilmesi için bir gün vermesini diliyordu. Natasha mektubu okuduktan sonra karşılığını yazmak üzere yazı masasının önüne oturdu. Bir robot gibi hızlı hızlı "Sevgili prenses" diye yazdı ve durdu. O gün olup bitenlerden sonra başka ne yapabilirdi? Önünde başlanmış mektupla oturuyor, "Evet, evet, bütün bunlar gerçekten oldu. Şimdi her şey değişti" diye düşünüyordu. "Nişandan vazgeçtiğimi mi yazmalıyım? Gerçekten bunu mu yapmalıyım? Ama bu feci bir şey." Sonra o korkunç düşüncelerle baş başa kalmamak için Sonya'nın yanına gitti. Onunla nakış örneklerini ayırmaya koyuldu. Yemekten sonra Natasha odasına yeniden gitti ve gene Prenses Maria'nın mektubunu eline aldı. Gerçekten artık her şey bitti mi diye düşünüyordu. Demek her şey bu kadar çabuk olup bitti ve geçmişi bir anda silip süpürdü. Prens Andrea'ya karşı duyduğu eski sevgiyi olanca şiddetiyle anımsıyor, öyleyken Kuragin'i de sevdiğini duyumsuyordu. Hayalinden birkaç kez geçen sahne gene canlanıyor, kendini Prens Andrea'nın eşi olarak görüyor, onunla mutluluk içinde yaşadığını düşünüyor ama aynı anda heyecandan tüm varlığı tutuşarak o akşam Anatol'le karşılaştığı vakit olup bitenleri bütün ayrıntılarıyla yeniden yaşıyordu. Kimi vakit tam bir ruh kargaşası içinde niçin ikisi birden olmuyor sanki diye düşünüyordu. Ancak o zaman tam anlamıyla mutlu olabilirdik. Şimdi ise birinden birini seçmek zorundayım. İkisinden biri yanımda bulunmazsa hiç mutlu olamam. Yalnız bir şey var. Acaba olup bitenleri Prens Andrea'ya söylemeli mi? Yoksa ondan gizlemeli mi bunu? Her iki davranış da aynı derecede olanaksız. Oysa öbürüyle olan ilişkilerde hiçbir şeyle bozulmuş değil. Demek şimdi Prens Andrea'ya karşı duyduğum sevginin bana verdiği mutluluğa, bunca zamandır yaşadığım bu mutluluğa, onu bir daha hiçbir zaman duymamak üzere hoşça kal mı demeliyim? Hizmetçi kızlardan biri gizli bir iş yaptığını belirten bir tavırla "Küçük hanım" diye fısıldadı. "Biri benden size bunu vermemi istedi." Natasha'ya bir mektup uzattı. Natasha ne yaptığını hiç düşünmeden robot gibi zarfın üzerindeki bal mumunu kırarak Anatol'ün aşk mektubunu okumaya koyulduğu vakit hizmetçi kız hala "Tanrı aşkına sakın küçük hanım" diye söyleniyordu. Natasha mektuptaki sözlerden hiçbirini anlamadan okuyor, yalnız bir tek şeyi kavruyordu. Bu mektup o adamdan, sevdiği erkekten geliyordu. Onu seviyordu, evet. Başka türlü elinde bu aşk mektubu olabilir miydi? Natasha Anatol'ün ağzından Dolohov'un yazdığı o ateşli aşk mektubunu titreyen ellerinde tutuyor, onu okurken anlatılanları kendisi de duyuyormuş gibi oluyordu. Mektup, dün akşamdan beri yazgım artık belli olmuştur. Ya sizin de beni sevdiğinizi bilmeli ya da ölmeliyim. Başka çıkar yolum yok diye başlıyordu. Sonra ailesinin Natasha'yı kendisine vermeyeceğini, bunun gizli kimi nedenleri olduğunu, bunları yalnız ona açıklayabileceğini yazıyordu. Natasha onu seviyorsa bir tek söz etmesi, evet demesi yeterliydi. Onu söylerse hiçbir insan gücü onların mutluluğuna engel olamayacak, aşk her şeyi yenecekti. Kaçıracak, dünyanın öbür ucuna götürecekti Natasha'yı. Natasha mektubu 20 kez üst üste okuyup her sözde derin bir anlam bulmaya çalışarak "Evet, evet, onu seviyorum" diye düşünüyordu. Maria Dmitrievna o akşam Arharov'lara gidecekti. Genç kızlara kendisiyle gelmelerini önerdi. Ama Natasha başının ağrıdığını bahane ederek evde kaldı. 15. Sonya akşam geç vakit Natasha'nın odasına girince büyük bir şaşkınlık içinde onun soyunmadan divanın üzerinde uyuduğunu gördü. Yanındaki masanın üzerinde Anatol'ün açılmış mektubu duruyordu. Sonya mektubu alıp okumaya başladı. Okuyor ve uyuyan Natasha'ya bakarak yüzünde okuduklarını kendisine açıklayacak bir şeyler bulmaya çalışıyor ama bulamıyordu. Sakin, yumuşak, mutlu bir ifade vardı Natasha'nın yüzünde. Sonya soluğu tıkanmasın diye göğsünü bastırarak yüzü sapsarı, heyecan ve korkudan tiril tiril titreyerek koltuğa oturdu. Gözlerinden sel gibi yaşlar boşandı. Genç kız, nasıl oldu da hiçbir şey ayrımsamadım? Nasıl oldu da bu iş bu kadar ileri gitti? Kuragin'e bu cesareti nasıl verdi? O yalancının ahlaksızın biridir, bu belli. O sevgili, yüksek hisli Nikolay bunu öğrenince ne diyecek, ne yapacak? Demek yüzünde önceki gün, dün ve bugün beliren o heyecanın, karanlığın, o yapmacıklılığın anlamı buydu diye düşünüyordu. Ama Anatoli sevmesi olanaksız bir şey. Bu mektubu kesinlikle kimden geldiği bilmeden açılmıştır. Buna hakaret saymıştır herhalde. Natasha böyle bir şey yapamaz. Gözyaşlarını sildi, Natasha'ya yaklaşarak dikkatle yüzüne baktı. Usul bir sesle "Natasha" diye seslendi. Natasha uyandı, Sonya'yı gördü karşısında. "Ha, sen misin, döndün mü?" dedi. Sonra uyandığı anda içinden gelen sevgi dolu bir devinimle arkadaşına sarıldı. Ama Sonya'nın yüzündeki utancı sezince şaşkınlıkla ve kuşkuyla "Sonya, mektubu okudun mu yoksa?" diye sordu. Sonya yavaşça "Evet" dedi. Natasha büyük bir heyecanla gülümsedi. "Bak Sonya, artık dayanamıyorum. Artık senden saklayamayacağım. Mektubunda diyor ki, Sonya..." Sonya kulaklarına inanamayarak gözlerini Natasha'ya dikmişti. "Ya Bolkonski?" "Ah Sonya, ne kadar mutlu olduğumu bilseydin. Sen aşkın ne olduğunu bilmezsin." "Ama Natasha, öbürü sona mı erdi?" Natasha iri gözlerini açmış Sonya'ya sorusunu anlamıyormuş gibi bakıyordu. Sonya, "Demek Prens Andrei'den vazgeçiyorsun, öyle mi?" dedi. Natasha'nın canı sıkılmıştı. "Ah, hiçbir şey anlamıyorsun. Şimdi saçmalama, dinle beni." "Hayır, buna inanamıyorum. Anlamıyorum, nasıl oluyor? Bütün bir yıl bir adamı sevdin ve birden hem sen Anatoli 3 kez gördün. Natasha, sana inanamıyorum. İnsan 3 günde her şeyi unutur, sonra da böyle." "3 gün mü? Bana öyle geliyor ki onu 100 yıldır seviyorum. Sanki ondan önce hiç kimseyi hiçbir zaman sevmedim. Evet, hiç kimseyi onu sevdiğim kadar sevmemişimdir. Sen bunu anlayamazsın Sonya. Dur, gel şuraya otur." Natasha Sonya'ya sarılarak öptü. "Bana böyle olaylardan söz ederlerdi. Sen de herhalde böyle şeyler duymuşsundur. Ama sevgi denilen duygunun ne olduğunu anladım. Bu daha önce olana benzemiyor. Onu görür görmez beni kendine bağladığını, ona köle olduğumu, onu sevmemenin olanaksızlığını anladım. Evet, ben bir köleyim. O ne buyurursa onu yaparım. Sen bunu anlayamazsın. Ne yapmalıyım acaba? Sence ne yapmam gerekir Sonya?" Natasha bunu mutlu, aynı zamanda ürkek bir tavırla soruyordu. Sonya, "Sen ne yapıyorsun, bir düşünsene" dedi. "Hayır, ben bu işi böyle bırakamam. O gizli mektuplar, onun bu kadar ileri gitmesine nasıl izin verdin?" Bunu büyük bir korku ve belli etmemeye çalıştığı bir tiksintiyle soruyordu. Natasha, "Sana bende irade diye bir şey yoktur demiştim. Nasıl oluyor da bunu anlamıyorsun? Onu seviyorum dedim ya." Sonya'nın gözlerinden yaşlar boşandı. "Madem öyle, ben de buna fırsat vermeyeceğim. Bunları anlatacağım." "Neler söylüyorsun Tanrı aşkına? Bunu yaparsan bana düşmanlık etmiş olursun. Benim mutsuz olmamı, ikimizi ayırmalarını mı istiyorsun?" Sonya, Natasha'nın bu korkusunu anlayınca arkadaşı için hem utanç duydu hem de ona acıyarak gene ağlamaya başladı. "Peki aranızda ne oldu?" diye sordu. "Sana ne dedi? Niçin evinize gelmiyor?" Natasha, "Tanrı aşkına kimseye bir şey söyleme Sonya," diye yalvarıyordu. "Bana acı çektirme. Şunu aklına koy ki böyle işlere karışılmaz. Ben sana gizimi açtım." "Ama bu gizlilik niçin? Niçin evinize gelmiyor? Niçin açıktan açığa sana talip olmuyor? Prens Andrei seni tam anlamıyla özgür bıraktı. Madem durum böyle, Anatoli niçin açık davranmıyor? Ben ona inanmıyorum. Sen ne gibi nedenlerle böyle davranabileceğini hiç düşündün mü Natasha?" Natasha şaşkınlık dolu gözlerle Sonya'ya bakıyordu. Bu soru ilk kez aklına gelmişti ve buna nasıl bir karşılık vereceğini bilmiyordu. "Ne gibi nedenlerle böyle davrandığını bilmiyorum," dedi. "Ama madem öyle davranıyor, demek kimi nedenler var." Sonya içini çekti, sonra başını sallayarak Anatole inanmadığını belirtti. "Eğer nedenler olsaydı," diye söze başladı. Ama Natasha onun neden kuşkulandığını anlayarak ürkü içinde hemen sözünü kesti. Ondan kuşku duyulmaz, duyulmaz, anlıyor musun Sonya diye bağırdı. Seni seviyor mu? Natasha arkadaşının durumunu anlayamamasına acıyormuş gibi gülümsedi. Ya dürüst değilse? O dürüst bir adam olmayacak ha? Ah, sen onu bir tanısaydın. Sonya kesinlikle dürüst bir adamsa ya tasarısını açıklamalı ya da artık seninle görüşmekten vazgeçmeli. Ama sen bunu ona açıklamak istemiyorsan ben açıklarım. Ona bir mektup yazıp her şeyi babana söyleyeceğim dedi. Natasha, ben onsuz yaşayamam diye bağırdı. Natasha, seni anlamıyorum. Hem sen neler söylüyorsun öyle? Babanı düşün, Nikolay'ı düşün. Natasha bakmaya devam ediyordu. Benim hiç kimseye ihtiyacım yok. Ben ondan başka kimseyi sevmiyorum. Onun dürüst olmadığını ne hakla söylüyorsun? Onu sevdiğimi bilmiyor musun sanki? Öfkesini bastırmaya çalışarak kızgın, mutsuz bir sesle, ''Git Sonya, sana darılmak istemiyorum. Git Tanrı aşkına git. Ne kadar acı çektiğimi görüyorsun.'' diye bağırdı. Hıçkıra hıçkıra ağlayan Sonya koşarak dışarı çıktı. Natasha masaya yaklaştı ve bir an olsun düşünmeden sabahleyin Prenses Maria'ya bir türlü yazamadığı mektubu yazıverdi. Kısaca aralarındaki bütün anlaşmazlıkların sona erdiğini, gitmeden önce onu özgür bırakmış olan Prens Andrei'nin gösterdiği yüksek anlayıştan yararlanarak her şeyi unutması ve ona karşı bir suç işlediyse kendisini bağışlamasını dilediğini ama Prens Andrei ile artık evlenmeyeceğini yazdı. Bütün bunlar o anda öylesine kolay ve açık görünüyordu ki. Rostovlar cuma günü köye gitmek zorundaydılar. Oysa Kont çarşamba günü müşteriyle Moskova yakınındaki çiftliğine gitmişti. Kont'un gittiği gün Sonya ile Natasha, Kuraginlerin evinde verilen büyük bir şölene çağrılmıştı. Onları oraya Maria Dmitrievna götürmüştü. Şölende Natasha Anatol'le gene karşılaştı. Genç kızın Anatol'le başkalarının işitmesini istemediği bir şeyler konuştuğu ve şölen boyunca eskisinden de heyecanlı göründüğü Sonya'nın gözünden kaçmadı. Eve döndükleri vakit beklediği açıklamayı o sormadan Natasha yaptı. Başkalarının kendilerine aferin demelerini bekledikleri zaman çocukların konuştuğu gibi yumuşak bir sesle ''İşte bak, sen onun için bir sürü saçma sözler söyledin.'' dedi. ''Oysa biz bugün onunla konuştuk.'' ne oldu? Sana ne söyledi? Hadi çabuk anlat. Bana darılmadığını o kadar çok seviniyorum ki Natasha. Bana her şeyi, bütün gerçekleri olduğu gibi anlat. Ne söyledi sana şekerim? Natasha düşünceli düşünceli. Ah, ne olurdu sen onu benim tanıdığım gibi tanısaydın Sonya dedi. Bana dedi ki, önce Bolkonski'ye verdiğim sözü sordu. Ondan vazgeçmemin bana bağlı olduğunu öğrenince sevindi. Sonya üzüntüyle içini çekti. Ama sen Bolkonski'den vazgeçmedin değil mi? Belki de vazgeçtim, kim bilir. Belki de Bolkonski ile aramızda her şey bitti. Niçin benim için hep kötü şeyler düşünüyorsun? Benim bir şey düşündüğüm yok, yalnız şunu anlamıyorum. Dur Sonya, her şeyi anlayacaksın. Onun nasıl bir insan olduğunu göreceksin. Benim için de onun için de kötü şeyler düşünme. Ben hiç kimse için kötü şeyler düşünmem. Ben herkesi sever, herkese de acırım. Ama ne yapabilirim? Sonya, Natasha'nın yumuşak sesine kanmıyordu. Natasha'nın yüzündeki hava yumuşayıp bakışlarındaki yakarış büyüdükçe Sonya'nın yüzü daha ciddileşiyor ve daha sertleşiyordu. Bir şey söylememi dilemiştin Natasha. Ben de söylemiyordum. Şimdi sen kendin başladın. Ben o adama inanmıyorum. Bu gizlilik ne oluyor? Natasha sözünü kesti. Bak gene öyle söylüyorsun. Natasha, ben senin için korkuyorum. Niçin korkuyorsun? Sonya kesin bir tavırla, kendini mahvedeceksin diye korkuyorum dedi. Ve söylediği bu sözden kendisi de korktu. Natasha'nın yüzünde gene öfke belirmişti. Mahvedeceğim işte, mahvedeceğim. Elimden geldiği kadar çabuk mahvedeceğim kendimi. Siz ne karışıyorsunuz? Kötü duruma düşecek olan siz değilsiniz, benim. Bırak beni. Senden nefret ediyorum. Sonya korkuyla Natasha diye inledi. Nefret ediyorum, nefret ediyorum. Hem sen benim düşmanımsın, ömür boyu düşmanımsın. Koşarak odadan çıktı. Ondan sonra artık Sonya ile konuşmadı ve hep kaçtı ondan. Yüzünde hep aynı şaşkınlıkla karışık heyecan ve suçluluk anlatımı ile odadan odaya dolaşıyor. Kimi vakit bir işe, sonra başkasına başlıyor ama her işi yarıda bırakıyordu. Onu gözlemek Sonya için ne kadar acı veren bir şey olursa olsun, genç kız gözlerini arkadaşından ayırmıyor, bütün davranışlarını izliyordu. Kont'un döneceği günden bir gün önce Sonya, Natasha'nın o sabah konuk odasının penceresinden ayrılmadığını, birini bekliyormuş gibi oturduğunu, sokaktan geçen bir subaya işaret verdiğini gördü. Sonya bu subayı Anatole benzetmişti. Ondan sonra genç kız arkadaşını daha dikkatle gözlemeye başladı. Natasha'nın öğle yemeğinde sofradan kalkıncaya kadar, sonra da akşam hiç doğal olmayan devinimler yaptığını ayrımsadı. Natasha kendisine sorulan sorulara olmayacak yanıtlar veriyor, başladığı tümceleri yarıda bırakıyor, durup dururken her şeye gülüyordu. Çaydan sonra Sonya, Natasha'nın odasının kapısında bir hizmetçi kızın korku içinde beklediğini gördü. Hizmetçi kızın içeriye girmesini bekledi. Sonya içeride konuşulanlara kulak verdi ve Natasha'ya gene mektup getirilmiş olduğunu öğrendi. Birden Natasha'nın o akşam korkunç bir plan hazırladığını anladı. Kapısını çaldı. Ama Natasha onu içeri almadı. Sonya onunla kaçacak diye düşündü. Ondan her şey beklenir. Demin yüzünde kararlı ve acınacak bir ifade vardı. Evet, kesinlikle onunla kaçacak. Ne yapmalı acaba? Sonya, Natasha'nın korkunç bir tasarı hazırladığını gösteren bu belirtileri anımsamaya çalışıyordu. Kont evde yok, ne yapayım acaba? Kuragin'e bir mektup yazıp ondan durumu açıklamasını mı isteyeyim? Ama mektubuma karşılık vermeyebilir. Prens Andrei bir felaket anında Pierre'e yazmamızı söylemişti. Ona mı yazsam? Belki de gerçekten Natasha Bolkonski'den vazgeçtiğini bildirmiştir. Dün akşam Prenses Maria'ya mektup gönderdi. Amcam da yok. Sonya'ya durumu Natasha'ya çok inanan Maria Dmitrievna'ya bildirmek çok korkunç bir şey olarak geliyordu. Genç kız karanlık koridorda ayakta duruyor. Ne olursa olsun ailenin bana yaptığı iyilikleri unutmadığımı, Nikola'yı ne kadar sevdiğimi göstermenin zamanı geldi. Bunu şimdi yapmazsam hiçbir zaman yapamayacağım. Evet, gerekirse 3 gece uyumam ama bu koridordan ayrılmam. Ona zorla engel olacağım. Ailesinin rezil olmasına göz yumamam, dedi kendi kendine. 16. Anatol son zamanlarda Dolohov'un evine taşınmıştı. Rostova'nın kaçırılması işini Dolohov planlamış ve bütün her şeyi o hazırlamıştı.